Kamyon. Sabahattin Ali. Kamyon, Zincirli Han'ın dar ve basık kapısından yan duvarlara sürtünüp sıvaları dökerek ve üzerine bağlanmış sepetlerle çuvalları dört tarafa fırlatarak ıkına sıkına çıktı. Şoför bir eliyle direksiyona yapışmış, 4 metre genişliğindeki sokağın karşı tarafındaki berber dükkanlarına girmeden sola manevra yapabilmeye uğraşıyor, öteki eliyle de ağzına peynirli pide tıkıyordu. Toz, çamur, benzin, makine yağı tabakalarının altında elbisesinin ve yüzünün rengi pek belli olmayan şoför yamağı, arka tarafta durmuş iki yana koşarak şoföre ileri, geri, yana diye işaretler veriyor, bir taraftan da soğan ekmek tıkınıyordu. Kamyon içindeki 22 müşterisiyle beraber sokağa çıkıp biraz ilerledikten sonra durdu. Uzaktan doğru koşup gelen bir çocukla otomobilde heybesini bacaklarının arasına almış değirmi sakallı birisi fiskos edip konuşmaya başladılar. Ara sıra duyulan buğday veresiye defteri şinik 8 metre kara dilimi gibi sözlerden İzmir'e giden manifaturacının oğluna dükkan idaresi ve köylülerle veresiye muamelesinin şekli hakkında son talimatı verdiği anlaşılıyordu. İkide bir de sabırsızlıkla arkasına dönüp bakan şoföre şöyle bir başını çevirip ''Dur azıcık patlamadın ya'' diyor, sonra gözlerini müşterilerde de gezdirerek sözünün yalnız şoföre değil, başka sabırsızlananlar varsa onlara da dokunur olduğunu anlatmak istiyordu. Bu sırada sırtında eski bir heybeyle çok genç bir köylü otomobile yaklaştı. Tereddüt eder gibi bir müddet şoföre baktıktan sonra ''İzmir'e mi?'' diye sordu.
''Oraya.
Beni de alır mıydınız?''
''Yer yok.''
Delikanlı hemen arkasını döndü, uzaklaşmaya başladı. Fakat şoförün penceresine dayanarak ona bir takım şeyler havale eden esmer, uzun boylu, sırım gibi incelmiş boyun bağlı birisi arkasından bağırdı.
''Gel buraya, hey delikanlı!''
Köylü döndü, esmer uzun boylu adam şoföre
''Ne diye yer yokmuş, arkada bir yere sıkışmıştır.'' dedi.
Bu adam kamyonun sahibiydi. Şoför yüzünü buruşturarak indi, delikanlıdan yarım lira peşin aldı, sonra arabanın arka kapağını gevşeterek eğri bir şekilde koyan ve üzerine çuvallarını seren öteki köylüleri sıkıştırıp yeni gelene bir yer açtı. Zaten dizleri üzerine çömelerek ancak sığışabilen yolcular hem olmaz buraya nasıl sığar diye söyleniyorlar, hem de her setre pantolonlunun emrine itaate alışık bir tavırla birbirlerini iterek yer açıyorlardı. Genç köylü bir kıyıya çömeldi, heybesini altına aldı ve kamyon hızla bir sarsıldıktan sonra yürüdü. Şoförün yanında oturan siyah elbiseli, gümüş çerçeveli gözlük takmış, yaşlıca sünepe tavırlı bir adam, Beyşehir tarafına dava toplamaya giden bir avukat, başını arkaya çevirerek ''Uğurlar olsun cümlenize!'' diye bağırdı. İçeridekiler hepsi birbirinden aynı sözü tekrarladılar. Konya'dan çıkıp Beyşehir'e giden yolun başlangıcındaki dik yokuşu tırmanmaya başlayınca, herkes yanındakiyle veya çaprazlama ta öbür baştaki biriyle lafa koyuldu. Birkaç kişi yalnız cigara içip dumanını savuruyordu. Birbiri arkasına dizili tahta sıralarda oturmayıp, yarım lira eksiğine en arkada yere çömelen ve kamyonun şiddetle sarsılan bu kısmında ikide bir de başlamak üzere olan uykusundan fırlayan köylüler, cigara da içmeyerek boş gözlerle bakışıyorlardı. Sonradan gelen genç köylü ilk defa otomobile biniyordu. Benzi sapsarıydı. Bunun yarısı alışmadığı bir şeyde hızlı hızlı götürülmenin verdiği heyecan ve korkudan, yarısı da başka bir şeyden geliyordu. Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti, İzmir'e gidecekti. Araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu. Fakat yazık ki şoförün bu isteğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında 5 parası bile yoktu. Mahsuller para etmeyince, vergiler ödenmez hale gelince, evde tuz, gaz tükenip de yerine yenisini koyamayınca oğul babasını bir kenara çekmiş, ''Baba, ben gidip şehirde çalışayım. Bak köyün yarısı gitti, İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım, harman zamanında gene gelir, tarlada çalışırım.'' demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hale geldiği için ''Peki'' dedi. Ve 18 yaşındaki delikanlı, bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan otobüse binmek lazımdı. Beyşehir, Karaağaç, Ödemiş üzerinden 2-3 günde varılıyordu. Yol parası 5 liraydı. İzmir'e varınca hemşehrileri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evdeki eski bir çifteye 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkalın oğluna rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti.
"Ulan sen deli misin? Otomobile de para mı verilirmiş?" dedi ve ona şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha 5 para vermemesini, İzmir'e yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak düğmesini ve İzmir'e yayan girmesini söyledi. Yalnız şunu da ilave etti.
"Amanın tetik ol. İzmir'e girmeden otomobili durdurup yol parasını toplarlar. Sen daha evvel atlamazsan yandığın gündür. Şoförler seni yatırıp suyunu çıkarana kadar döverler. Üstelik de don gömlekten gayrı neyin varsa alırlar."
İşte bu 18 yaşındaki köylü delikanlısı, cebindeki 50 kuruşu peşin verdikten sonra böylece 10 parasız otomobile binmiş İzmir'e ameleliğe gidiyordu. Yolculuğun ikinci günü akşamına doğru genç köylü olduğu yerde rahat oturamamaya başladı. Yola çıkılalıdan beri açtı. Köyden beraber aldığı azıcık yufkayı daha biner binmez yemişti. Yanı başında kuru ve siyah bir ekmeği ağır ağır geveleyen köylülere yutkunarak bakıyor, sanki başı dönüyormuş gibi gözlerini kapayarak kafasını kamyonun sarsılan tahtalarına dayıyordu. Sonra birdenbire irkiliyor, yerinden azıcık doğrularak öne şoföre doğru bakıyor, tekrar sıkıştığı yere büzülüyordu. İçinde otomobil ilerledikçe büyüyen bir korku ona ara sıra açlığını unutturuyor yahut açlıkla karışarak onu sersemletiyordu. İzmir'e yaklaştıklarını yolcuların konuşmalarından anlamıştı. Fakat ne kadar yaklaştılar, atlayacak kaçacak zaman değil mi? Eğer daha çok varsa bu Allah'ın dağında gece yarısı yolu nasıl bulacak? Buralarda nasıl geceleyecek? Ya jandarmaların eline düşerse? Ya şoför parayı vermeden atlayıp kaçtığını karakola haber verirse? O zaman jandarmalar kendisini dövmezler miydi? Acaba jandarmaların dayağı mı daha kötüydü, şoförün dayağı mı? Belki otomobildeki müşterilerden bir merhametli çıkar da bunu dövdürmezdi. Fakat bu kadar adamın içinde rezil olmak vardı. Üstelik don gömlekle kalacaktı. Bu kılıkta İzmir'e nasıl girer, hemşehrilerini nasıl arardı? Atlamaktan başka çare yoktu. Fakat atlamayı nasıl becerecekti?
Kamyon arkasında atılmış pamuk gibi bir toz yığını bırakarak koşuyor, dar dönemeçlerde içindekileri bir yandan bir yana fırlatarak kıvrıntılar yapıyordu. Birçok defa gördüğü halde hiç içine binmediği bu acayip şey, çıkardığı gürültü ve insanı sersem eden hızıyla, ciğerlere ve beyne dolan sıcak benzin kokusuyla birdenbire korkunç bir kılık alan bu makine, ona anlaşılmaz bir ürkeklik veriyordu. Bu toz, gürültü ve sürat kargaşalığı içinde dumanlanan kafasından bozuk bir rüya şeridi gibi köyü, kendisine anlatılan İzmir'in hayalinde yarattığı vuzuhsuz şekilleri, şoförün benzin kokulu yüzü, Beyşehir'de inen gözlüklü avukatın siyah ceketinden fırlayan sıska ensesi geçiyordu. Ara sıra otomobil herhangi bir sebeple yavaşlar gibi olunca delikanlı yüzünde zapt edemediği bir dehşet ifadesiyle yerinden fırlıyor. Acaba duracak mı? Para toplamaya mı başlayacak diyor. Araba tekrar hızlanınca derin bir nefes alarak yerine çekiliyor ve atlamak için kat'i kararını veriyordu. Fakat nasıl atlayacak? Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş, dört tarafına bakınıyor, etrafındaki köylülerin, ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını, biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu. Otomobil birdenbire yavaşladı. Yolun sol tarafı sarp bir kesmeydi ve sağ tarafta iki minare boyunda bir yer esner gibi ağzını açmıştı. Yol birdenbire darlaşıyordu. Motorun hafifleyen gürültüsü arasında aşağıdan doğru gelen bir su şırıltısı duyuluyordu. Henüz taş bile döşenmemiş olan şosenin bu kısmında çökme ve kayma tehlikesi bulunduğu için yolcular burada yayan yürür ve otomobiller yavaş yavaş ilerlerdi.
Bunun için otomobili tamamen durdurmadan şoför başını arkaya doğru çevirdi ve ''Hadi beyler!'' dedi. Birdenbire arka tarafta bir hareket oldu. Delikanlı gözleri dönmüş, korkudan titreyerek kendini dışarıya, yolun üstüne fırlattı. Fakat daha durmamış olan otomobilden bu tersine atlayış ona muvazenesini kaybettirdi, olduğu yerde birkaç kere döndükten sonra ayağı boşa gitti ve eliyle çalılara tutunmaya çabalayarak kafası sivri taşlara çarpa çarpa ve arkasından acı bir hışırtıyla akan topraklar ve ufak taşlarla birlikte yardan aşağıya, şimdi şırıltısı daha çok duyulan dereye doğru yuvarlandı.